Ayrım 28, Sarıkamış Dramı, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 261. Albay Hafız Hakkı bugün için kol ordusuna verdiği emirde kendisinin 30. Tümen, 31. Tümen ve Fethi Bey müfrezesi ile birlikte Ardahan yoluyla çekilen düşmanı izleyeceğini, 32. Tümenin Pertos üzerinden kopa ilerleyeceğini bildirdi. Emrin son bölümü şöyle bitiyordu. Yiyecek arabalarının çok geride bırakılmış olmasından ötürü birliklerin aç kalmaması için büyük ağırlıklar gelinceye kadar çevreden yiyecek sağlanmalıdır. Büyük ağırlıklar geldiğinde eksiklikleri tamamlanacak ve sonraki günler için dolu bulundurulacaktır. Emri alan tümen komutanları şaşırıp kalmışlardı. Plana göre kol ordunun oltuyu aldıktan sonra Bardız'a yürümesi gerekiyordu. Oysa şimdi plandan önemli bir sapma daha yapılıyor, Ardahan yönünde gidilerek Bardız ve Sarıkamış'tan uzaklaşılıyordu. Zaten yiyecek yoktu, giyecek yoktu. Bir an önce kesin sonuç aradan Sarıkamış'a varmaya çalışmak gerekirken yol uzatılıyor, felakete ortam hazırlanıyordu. Hafız Hakkı önündeki Rus Tugay'ı birliklerini kovalayarak ününe ün katmak istiyordu. Emrin son bölümü sağ görüsüzlüğün bir başka örneğiydi. Savaşçılar ceplerinde arka çantalarında getirdikleri peksimetlerle yarı aç yarı tok oltuya ulaşmışlardı. Dün oltuda yağmaya izin vermesi kol orduyu günlerce besleyecek yiyeceklerin işe yaramaz duruma gelmesine yol açmıştı. Kazanılan zaferden silah şorlarına ganimet dağıtan ortaçağ şövalyeleri gibi davranması sonucu varlığa kavuşan kol ordu yeniden yokluğa itilmişti. Hafız Hakkı şimdi buna da bir çare buluyordu. Birliklerin aç kalmaması için büyük ağırlıklar gelinceye kadar çevreden yiyecek sağlanmalıdır. İyimserlik bununla da bitmiyordu. Bütün ağırlıklar geldiğinde eksiklikleri tamamlanacak ve sonraki günler için dolu bulundurulacaktır diyordu. Yani Erzurum'dan gelecek yiyecek arabaları sonraki günler için tıka basa doldurulacaktı çevreden bulunacak yiyeceklerle. Bu emri okuyan kol ordunun Kafkasya'nın fethine değil yiyecek aramaya çıktığını sanırdı. Oltu'daki Rus hükümet konağından tümenlerin yürüyüşe geçişini seyreden Hafız Hakkı saat 9'da Enver Paşa'ya bir rapor yazdı. 10. Kol Ordu tümenleri bugün şiddetle ilerleyerek gece Vartenik-Beyköy çizgisine varacaktır. Raporu bir atlı subayla Enver Paşa'ya gönderdikten sonra ilerleyen tümenlere katılmak üzere atına atladı. Albay Hafız Hakkı'nın önceki tutarsız davranışlarına delişmenliğine veren savaş tarihi yazarları bile bu rapor için çılgınlık, cinayet sözcüklerini kullanmak zorunda kalacaklardı. Bir kere Oltu ile Beyköy arası 65 kilometreydi. Böyle bir uzaklık en az 3 günlük bir yoldu. Savaşçıların son 3 gündür canlarını dişlerine takarak ve geride birçok döküntüler bırakarak günde ortalama 20 kilometre yürüyebildiklerini görmemiş olamazdı. Şimdi Hafız Hakkı 3 günlük yolu bir günde alacağım diyordu. Üstelik yol Doğu Anadolu'nun o yöredeki en sarp ve yüksek dağını Allahu Ekber dağlarını aşarak Beyköy'e varıyordu. Sonbaharda ilk kar düştükten yaz başlarında karlar eriyene dek insan ayağı değmezdi Allahu Ekber dağlarına. Ağustos ayında bile kar yağdığı görülen bu dağları eziyetli 3 günün yorgunluğunu üstlerine atamamış savaşçılarını ve direniş çarpışması yapacak Rus Tugay'ını da dikkate almıyordu. Ayrıca yaptığı bir komutana yakışmazdı. Gerçekleşmesi olanaksız bir raporla ordunun tümünü yönetmek durumunda olan Enver Paşa'yı yanlış kararlar almaya itiyor, daha doğrusu aldatıyordu. 120 bin kişilik bir ordunun genel kararlarını ters yönde etkileyecek yanlış bilgiler veriyordu. Yine hoşgörülü savaş tarihi yazarlarının deyişiyle Hafız Hakkı yalan söylüyor, korkunç sonuçlar doğurabilecek bir kötülüğü bile bile işliyordu. Anadolu'nun Yağız yiğitleri tutkularına tutsak olmuş bir komutanın eline düşmüştü bir kez. 32. Tümen Komutanı Albay Abdülkerim Hafız Hakkı'nın Tümen Pertos üzerinden Kop'a ilerleyecektir emrini alınca ilk işi haritaya bakmak oldu. Oltuyu Pertos'a bağlayan bir yol izi görünmüyordu haritada. Yalnızca Pertos ile Kop arasında ince bir çizgi uzanıyordu. İki kişinin yan yana zorlukla yürüyebileceği daracık yolları bile geniş şoseler olarak gösteren abartıcı haritada hiç yol gösterilmeyişi, bu köylerin birbirlerine sırt dönüp ayrı dünyalarda yaşadıklarına işaret ediyordu. Albay Hafız Hakkı da aynı haritayı kullanıyordu. Köyler arasında yol bağlantısı olmadığını görmüş olmalıydı. Oltu Kop arası 40 kilometreydi kuş uçuşu. Bir tümene yaz günlerinde bile yolsuz, dağ ve tepelerle dolu arazide 40 kilometrelik yürüyüş yaptırılamazdı. Oysa mevsim kara kış, dağlar karlı, 3 gündür dinlenmeden yürüyen savaşçılar çok yorgundu. Tümen sabahın ilk saatlerinde yola koyuldu. Öncüler ayak değmemiş karları ezerek yürüyor, arkadan gelenlere iz açıyordu. Dize dek yükselen karlarla didişmek öncüleri kısa sürede yoruyor, sık sık geridekilerle değiştiriliyorlardı. İlk dik yokuşta beklenmedik bir zorlukla karşılaşıldı. Sırtlarında cephane taşıyan atların ve katırların ayakları kayıyor, yokuşu tırmanamıyorlardı. Hayvanlar ayaklarını basıp güç alacakları bir karış düzlük bulamıyorlardı. İş yine yorgun savaşçılara düşmüştü. Her dik yokuşa gelindiğinde savaşçılar kazmaya küreye sarılıyor, yol yapmaya çalışıyorlardı. Kolay değildi donmuş dağlarda yol açmak. Yere inen kazma çeliğe çarpmış gibi geri zıplıyor, küreğin buzlarda çizik bırakması başarı sayılıyordu. Yolsuzluk, dik yokuşlar, kazma kürek sallama savaşçıları çabuk yoruyordu. Albay Abdülkerim buralarda verilecek döküntülerin sonlarının donma olacağını biliyordu. Geriden gelen başka birlik olmadığı gibi yakınlarda sığınılacak bir köy de yoktu. Bu yüzden öncüleri ve yol açacakları sık sık değiştiriyor, yol açılırken öteki savaşçıları dinlendiriyordu. Bu eziyetli yürüyüş karanlık bastırıncaya dek sürdürülmüş, onca didişmeye karşın tümen Albay Hafız Hakkı'nın emrettiği yolun yarısına bile varamamıştı. İstanbul'da bugün toplanan Ayan Meclisi padişahın bildirisine verilecek karşılığı görüşüyordu. Ayan üyelerinin sessiz kalışları nedeniyle ağdalı bir dille kaleme alınan karşılık hızla okunuyordu. Ve siyasal bunalım içinde tarafsız bulunan büyük devletler ve öteki hükümetlerle ve özellikle komşumuz Bulgaristan hükümetiyle ilişkimizin candan ve dostça olduğu yolundaki yüce bildirileri meclisimizce memnuniyetle karşılanmıştır. Devletin yararına ve millete uygun olan bu tedbirli siyasetin sürdürüleceğine güvenimiz vardır. Bu son paragraf okunduktan sonra üyelerden Ahmet Rıza Bey'in söz aldığı görüldü, ardından tartışma başladı. Ahmet Rıza Bey, tedbirli siyaset deyimine karşıyım. Gerçi hükümete yardımcı olmak bizim için görevdir. Özellikle böyle zor günlerde bu görevi ihmal edemeyiz. Ancak böyle bir deyimle hükümetin siyaseti olmadığını kabul etmiş görüneceğiz. Sanırım bunu hükümet de istemez. Musa Kazım Bey, Eskişehirlisam. Şu sırada dış durumu, hükümetin dış siyasetini bilmiyoruz. Hükümet böyle bir siyaset izlediğini ileri sürdü. Biz de komisyon olarak sözü edilen bölümün bu şekilde yazılmasını uygun gördük. Ahmet Rıza Bey, hükümetin dış siyasetini bilmediğimiz halde nasıl tedbirli diyebiliriz? Demek ki böyle diyerek biz tedbirli siyaset yapıyoruz. Başkan Rıfat Bey, tedbirli deyimi tüm dış siyaseti kapsamaz. Kapsasa da bizim karşı çıkmamız gerekmez. Yalnız dost devletlerle aramızdaki ilişkilere ait olmak üzere dostça ve candan bir siyaset izlenmesini tedbirli siyaset sayıyoruz. Ahmet Rıza Bey, Başkan Bey'in açıklamalarını benimseyerek sözümü geri alıyorum. Böylece Ayan Meclisi'nde savaşla ilgili olarak yapılan ilk eleştiri denemesi sona ermişti. Bundan sonra 4 yıl sürecek savaş boyunca Anadolu yiğitleri o cepheden bu cepheye gereksiz yere sürüklenecek, nice ocaklar sönecek ama hükümete karşı bir tek söz bile duyulamayacaktı. Bugün İstanbul gazetelerinde Sarıkamış harekatına ilişkin ilk resmi bildiri yayımlandı. Erzurum'dan bildirilmiştir. Kafkasya dağları ve tepeleri beyaz bir örtüyle örtülüdür. Kar hemen hemen bir metreyi geçmiştir. Harekattaki sessizlik hep bu yüzdendir. Kahraman askerlerimizde ilerleme isteği o kadar çoktur ki ellerinden gelse soluklarıyla karları eritip yol açacaklardır. Karı daha az olan kesimlerde kahramanlarımız başarılar elde ediyorlar. Dün süngü saldırısıyla düşmandan iki mevzi ele geçirilmiştir. Albay Hafız Hakkı'nın iki tümenden fazla bir kuvvetle kovaladığı Rus Tugay'ı direnişini sürdürüyordu. Değişik yerlerde değişik büyüklükteki birliklerle mevzileniyor, Türk tümenlerinin öncüleriyle çarpışıyor, yeniden mevzilenmek üzere geri çekiliyordu. Üç gündür aynı oyunu oynuyordu Ruslar. Zayıf olduklarını bildiklerinden kesin sonuca dönük çatışmaya girmekten kaçınıyorlardı. Albay Hafız Hakkı ise onların tümünü kıstırıp yok etme sevdasından vazgeçmiyordu. Artlarından yürüdükçe Enver Paşa'nın bildirdiği Beyköy yolundan uzaklaşıyor, uzaklaştıkça hırçınlaşıyordu. Zaman kazanmak amacıyla binbaşı Nasuhi'yi saldırısını hızlandırması için 30. tümene gönderdi. Ne var ki binbaşı Nasuhi tümene ulaşamadan yolda Ruslara tutsak oldu. Bir binbaşının tutsak düşmesi savaşın gidişine etkili olamazdı elbette. Ama binbaşı Nasuhi'nin tutsak düşmesi öyle olmadı. Ruslar Enver Paşa'nın saldırı ve kuşatma planını içeren emrini ele geçirmişlerdi. Son derece önemli bir emiri binbaşı Nasuhi'nin çantasında taşıması yeni bir sağ görüsüzlük örneğiydi. Albay Hafız Hakkı bu emiri yanında bulunduran bir kurmay subayı birkaç atlıyla nasıl yola çıkarmıştı? Akıl sır ermiyordu. Ruslar bütün Türk tümenlerinin yürüyüş yönlerini ve hedeflerini öğrenmişlerdi. Bundan sonraki günlerde inisiyatifi ele alacaklar, Türk birliklerinin önüne kuvvet kaydırabileceklerdi. Saat 16'da Albay Hafız Hakkı Oltu'nun 22 kilometre kuzeydoğusunda ve Ardahan yolu üstünde bulunuyordu. Oradan 30. ve 31. tümenlere yeni bir emir gönderdi. Düşman Harapkale'de ikinci bir mevzide durmuştur. 30. tümen Ardahan yolu solundan, 31. tümen yolun sağından ilerleyecek ve Harapkale'yi ele geçirecektir. Tümenler gece 20'de saldırıya kalkacak, düşman mevzilerini aldıktan sonra ileri gidilmeyip geri dönülerek Beyköy'e gidilecektir. Aynı yerden Enver Paşa'ya ikinci bir rapor gönderdi Hafız Hakkı. Penek güneyine mevzi alan ve 5 toplu bir batarya ile 2 taburdan oluşan düşman artçılarına saldırılmıştır. Bu düşman kuvveti dağıtılmış ve 100'e yakın tutsak alınmış, birçok cephane ve yaralı taşıma arabası ele geçirilmiştir. Düşmanı şiddetle izleyen askerimiz yeni bir direniş karşısında kalmıştır. Penek üzerinden kuzeye doğru çekilen düşman 4 alay kuvvetindedir. Düşman şiddetle izlenecek ve iyi yola olan ihtiyaçtan ötürü Kosor Boğazı'ndan sonra Beyköy yönüne dönülecektir. Bu gece Beyköy'e varılacaktır. Hava kararmaya yüz tutmuş, henüz Beyköy yolunun 3'te 1'ine varılamamıştı. Bu gece Beyköy'e varılamayacağı iyice ortaya çıkmışken varacağım diyordu Albay Hafız Hakkı. Üstelik önce saat 20'de Harapkale'deki Rus kuvvetlerini tepeleyecek, sonra geri dönüp Beyköy yoluna girecek ve Allahu Ekber dağlarını aşıp Beyköy'e varacaktı. Harapkale'yi kısa çarpışmayla alsa bile Harapkale Beyköy'e tam 40 kilometre uzaklıktaydı. En azından 2 günlük yürüyüş mesafesiydi. Geceleyin 4-5 saatte 40 kilometre yürüyeceğim ve karlı Allahu Ekber dağlarını aşarak Beyköy'e ulaşacağım diyordu. Albay Hafız Hakkı sabah Enver Paşa'ya gönderdiği çılgınca raporun gerçekleşemeyeceği büyük bir kesinlikle anlaşılmışken ve hatadan dönme olanağı varken bunu yapmamıştı. Sabahkine oranla daha büyük bir çılgınlık yapmış, daha büyük bir cinayet işlemiş, Enver Paşa'yı yanlış kararlar almaya yöneltmişti. Bu inanılmaz çılgınlığın bedelinin kaç cana mal olacağını yarınlar gösterecekti. Enver Paşa 9. Albay Hafız Hakkı 10. Kol Orduları Karlı Dağlara sürerken saldırının asıl yükünü çeken 11. Kol Ordu Komutanı Galip Paşa 3 gündür bunalımdan bunalıma sürükleniyordu. Rus ana kuvvetleri Aras Irmağı kuzeyi ile Sarıkamış arasında bulunuyordu. Plan gereğince Galip Paşa Rusların dikkatini kendi üstüne çekmek için 22 Aralık günü bu ana kuvvetlere gösteriş saldırısına geçmişti. Kışın saldırı beklemeyen Rus birliklerini şaşkına uğratarak Azap Doğu sırtlarına dek ilerlemişti. Çabuk toparlanan Ruslar ertesi gün karşı saldırıya geçmişler, Türk birliklerini eski mevzilerine itmişlerdi. Yapılan gözetlemeler Rusların bugün yeniden saldıracaklarını gösteriyordu. Kol ordunun 3 tümeni de Osmanlı sınırları içinde bulunuyordu. Tümenler Köprüköy'ün 25-30 kilometre doğusunda kuzeyden güneye uzanan bir çizgi üzerinde sıralanmışlardı. Köprüköy ise 3. Ordunun üssü ve Doğu Anadolu'nun en büyük kenti Erzurum'a yalnızca 65 kilometre uzaklıktaydı. Erzurum Köprüköy Karayolu Doğu Anadolu'nun en iyi yollarından biri sayılıyordu. Galip Paşa'yı 3 gündür kahreden ve bugün doruk noktasına ulaşan bunalımın nedeni ne sıfırın altında 15-18 derecede gezilen soğuk ne de her yerde gitgide kalınlaşan kar ne de Rusların kuvvetli bir saldırıya geçmeleri olasılığıydı. Kol ordusunun 27 bin savaşçısı 2 gündür yarı aç yarı tok savaşıyordu. Bugün ise tümüyle açtılar. Yiyecekler bitmişti. Şimdiye dek nice büyük savaşlara, nice büyük seferlere sahne olan dünya belki de ilk kez böylesine garip bir olayla karşılaşıyordu. Kendi isteğiyle ve planlı bir şekilde saldırıya kalkan bir ordu kendi topraklarında aç kalıyordu. Hem de ordu karargahına 25-30, barıştaki üssüne 90-95 kilometre yakındayken açlık çekiyordu. Galip Paşa Erzurum valisi Tahsin Bey'e yiyecek göndermesi için 2 gündür telgraf üstüne telgraf çekmiş, validen hep aynı karşılığı almıştı. Elde yeterli ulaşım aracı yoktur, halkın sırtında taşıtarak size yiyecek yetiştirmeye çalışacağım. 31. Tümen sabah erkenden Oltu'dan yola çıkmış ve Ardahan yönünde yürüyüşe başlamıştı. Yürüyüşün ilk saatlerinde öncü görevi yapan süvari bölüğü Rus artçılarının pususuna düşmüştü. Bölük komutanı Üsteğmen Kemahlı Cemal bölüğünü dal kılıç saldırıya kaldırmış, Rusları geri püskürtmüş, bu arada alnından vurularak şehit düşmüştü. Rusların pususuna düşme olasılığı savaşçıları tedirgin etmiş, her an ateşle karşılaşma kuşkusuyla yürüyüş akşama dek sürdürülmüştü. Karanlık çökünce kuşkular iyice artmıştı. Rusların baskın yapmak için karanlığı beklediği sanılıyordu. Akşam soğuk artmış, buna karşılık ay belirmişti. Mehtap karlar da yansıyor, ortalığı alaca bir aydınlık veriyordu. Gece yarısına yaklaşılırken doktor yüzbaşı derviş Kuntman atını kendi haline bırakmış, eğrinin kaşına tutunmuş uyumaya çalışıyordu. Aşağı yukarı 16 saattir at üstündeydi. Yorgunluk ve uykusuzluktan bitkindi. Adım atamaz duruma gelen savaşçıları düşündükçe haline şükrediyordu. Ama yürüyenlerden daha fazla üşüyordu hareketsizlikten. Uykusuzluk son raddeye gelmişti. Kimi savaşçıların iki yana yalpalayarak yürüdükleri, zaman zaman uykuya dalıp karların üstüne yıkıldıkları, arkadaşlarının dürtmeleriyle uyanıp yeniden paytak paytak adımlar attıkları görülüyordu. Doktor Derviş uyumaya uyuyordu fakat uykusu bir iki dakikayı geçmiyordu. Donma korkusunun bilinçaltına işlemesinden olacak hemen uyanıveriyordu. Gözlerini açınca ilk gördüğü çam ağacından ürküyor, her çamın ardında bir Rus askeri tüfeğini doğrultmuş, kendisini gözlüyormuş gibi bir duyguya kapılıyordu. Uyuyup uyandıkça bu duygu benliğini kaplayan bir kuruntuya dönüşüyordu. Sanki kendisine nişan alan tüfek şimdi patlayacak, delinen kalbiyle atının üstüne yığılıverecekti. Ay bir tepenin arkasında kalıp da koyu karanlık bastırıverince korkusu daha da arttı. Uykudan sıyrılamıyordu bir türlü. Uyku, donma korkusu, tam kalbine nişan alan Ruslar, uyanış. Sonra yeniden uykuya dalışlar, donma korkusu, Rus tüfekleri, irkilerek uyanışlar ve çam ağaçları. Gerçekle düş arasında bocalayıp duruyordu.
28. ayrımın sonu. Sayfa 269.